Ayrım 30, Başbakan, Ekabir, Arthur Hayley, sayfa 292. Yargıcın sözde rastgele konuşmasının karşı tarafı içinden çıkılmaz bir duruma düşürdüğünü biliyordu. Edgar Cramer'ın kişiliğinde Muhaciret Bakanlığı derhal iki yoldan birini seçmek zorundaydı. Ya Allen'ın istediği özel görüşmeyi reddetmeye devam edecek ya da fikirlerini değiştirip kabul edecekti. Eğer ilk yolu seçerlerse Allen, Cramer'ı zorlayacak olan yazılı emir için başvurabilecekti. Ayrıca Allen yazılı emri almak ve tebliğ etmekte yavaş davranarak Vasterwick denize açıldığında Henry Duval'in karada hukuki işlemler dolayısıyla tutulmasını sağlayabilirdi. Diğer yandan Edgar Cramer'ın ilk görüşmelerinde kurnazca belirttiği gibi eğer bakanlık görüşmeyi kabul ederse Henry Duval'i resmen tanımış olacaktı ve bu da diğer hukuki başvurma yollarının açılmasına fırsat verecekti. Bu yoldan işlemleri bir oldu bittiye getirerek Vasterwick Henry Duval'i geride bırakıp açılana kadar uzatma ihtimali de çok kuvvetliydi. Eğer Butler tekrar ayağa kalkmıştı, tümüyle değilse de iyi niyetli görünüşünün birazına yeniden kavuşmuştu. Ama onun ardındaki Edgar Cramer surat asıyordu. Sayın Başkanım, Muhaciret Bakanlığı'nın sizin isteğinize saygı göstererek kanuni yönden böyle yapmak zorunda olmadığı halde arkadaşımın müvekkili Mr. Duval'in davasının özel olarak dinlenmesine karar verdiğini bildiririm. Mr. Justice Willis öne doğru eğilerek sert bir sesle ''Ben böyle bir şey istemedim.'' dedi. ''Eğer Sayın Başkanım müsaade ederlerse...'' ''Böyle bir istekte bulunmadım.'' diye yargıç sert bir sesle tekrarladı. ''Eğer bakanlık bir görüşme yapma yolunu seçerse bu karar sadece kendisini ilgilendirir. Buradan gelen herhangi bir baskı yoktur. İyice anlaşıldı mı Mr. Butler?'' ''Eğer Butler yutkunur gibiydi.'' ''Evet Sayın Başkanım, anlaşıldı.'' Yargıç Allen'a dönerek sertçe sordu. ''Tatmin oldunuz mu Mr. Maitland?'' Allen ayağa kalktı. ''Evet Sayın Başkanım.'' diye cevap verdi. ''Tamamen.'' Eğer Butler'la Edgar Cramer arasındaki ikinci bir telaşla tartışma oldu. Cramer önemli bir noktaya dokunuyor gibiydi. Avukat birkaç kere başını salladı. Sonunda gülümsüyordu. Tekrar yargıca döndü. ''Son bir şey daha var başkanım.'' ''Evet.'' Eğer Butler yan gözle Allen'ı süzerek sordu. ''Acaba Mr. Maitland'ın bu konuyu biraz daha tartışacak zamanı var mı?'' Mr. Justice Willis kaşlarını çattı. Bu boşuna zaman harcamaktı. İki tarafın vekilleri arasında yapılacak özel görüşmeler mahkemeleri ilgilendirmezdi. Butler adına utanan Allen başını salladı. ''Evet.'' diye cevap verdi. ''Şimdi artık isteğine ulaştığına göre yardımcı olmanın bir anlamı yok.'' diye düşündü. Yargıcın çatık kaşlarını görmezlikten gelen Eyar Butler yumuşak bir sesle ''Mr. Maitland'ın bu noktada bize yardımcı olduğuna sevindim.'' dedi. ''Çünkü bazı özel durumlardan ötürü bu davanın çabucak halledilmesi gerekiyor. Bunun için Muhaciret Bakanlığı özel görüşmenin bugün Mr. Maitland ve müvekkiline uygun olan bir zamanda yapılmasını teklif ediyor.'' Allen usta bir balıkçı tarafından oltaya yakalandığını fark etti. Bir dakika önce sorulan soruya istekle evet diyeceği yerde itiraz edebilir, başka bir iş olduğunu ileri sürebilirdi. Düşünülecek olursa yine berabere duruma gelmişlerdi. Mr. Justice Willis'in sert bakışı üzerindeydi. ''Bunu kararlaştırabiliriz. Size uygun mu Mr. Maitland?'' Allen duraladı, sonra yan gözle onu silken Tom Davis'a baktı. Allen aynı şeyi düşündüklerini biliyordu. Edgar Cramer bir kere daha tek çareleri olan erteleme hilesini fark etmiş, anlamıştı. Özel sorgu bugün öğleden sonra yapılacağına göre bundan sonraki hukuki işlemler bile Vasterwick'in Henry Duval'i geride bırakıp açılmasını sağlayacak kadar uzun sürmeyebilirdi. Bir dakika önce avcunun içindeymiş gibi gözüken zafer şimdi çok uzaklardaydı. Allen kaderine razı olarak ''Evin Sayın Başkanım uygun.'' dedi. Eğer Butler tatlılıkla gülümserken gazeteciler kapıya doğru koşuştular. Onların önünde yalnız tek bir kişi vardı. Her yanı gergin, yüzünden bir acı ifadesi olan Edgar Cramer, mahkeme salonunu telaşla hemen hemen koşarak terk ediyordu. İkinci kısım. Alan Maitland mahkeme salonundan çıkar çıkmaz telefonla sonucu bildirip dönen gazetecilerle çevrelendi. Mr. Maitland, şimdi ihtimaller neler? Duvali ne zaman göreceğiz? Hey Maitland, şu özel görüşmede ne oluyor? Evet, bunun nesi bu kadar özel? Bize şu emir meselesini anlatsana, yanlış bir şey mi yaptın? Hayır diye tersledi Alan, yanlış manlış yapmadım. Başka gazeteciler de gruba katılıyor, zaten kalabalık olan koridoru tıkıyorlardı. Öyleyse bu ne? Bakın diye itiraz etti Alan, henüz mahkemede olan bir dava hakkında konuşamam, hepiniz bunu biliyorsunuz. Gel de bunu bizim yazı işleri müdürüne anlat dostum. Bu kadar bağırdığımıza göre bari bize bir şeyler söyle. Peki dedi Alan, ani bir sessizlik oldu. Diğer mahkemelerden çıkan insanların itip kalkmasıyla iyice sıkıştılar. Açıkçası durum şu, Muhacirat Bakanlığı müvekkilimin davasının özel olarak dinlenmesini kabul etti. Geçenlerden bazıları Alan'a merakla baktılar. Sorguyu kim yapar? Çoğunlukla muhacirette görevli yüksek memur. Genç Duval de orada olacak mı? Tabii dedi Alan, sorulara cevap vermesi gerekiyor. Ya sen? Evet, ben de orada olacağım. Nerede olacak bu görüşme? Muhacirat binasında. Biz içeri girebilir miyiz? Hayır, bu bir bakanlık sorgusu olduğu için halka ve basına açık değildir. Daha sonra bir bildiri verilecek mi? Bunu Mr. Kramer'a sormak zorundasınız. Biri mırıldandı. Şu inatçı mezar kaçkınına. Duval'in ülkeye girmesine izin vermediklerine göre bu sorgunun ne faydası dokunacak? Bazen resmi sorgu sırasında önemli bazı yeni gerçekler ortaya çıkar. Ama Alan bunun zayıf bir umut olduğunu biliyordu. Genç kaçağın tek çaresi şimdi engellenen hukuki ertelemeydi. Bu sabah olanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Özür dilerim, bunu tartışamam. Tom Lewis sessizce Alan'ın yanında belirdi. Merhaba diye onu selamladı Alan. Nerelere kayboldun? Ortağı alçak sesle cevap verdi. Kramer'ı merak etmiştim, onu izledim. Neyse sevgili dostum, Butler'la zamanı kararlaştırdınız mı? Konuştuk. Saat 4'te yapılmasına karar verdik. Bir gazeteci sordu. O nedir? Alan cevap verdi. Özel sorgu saat 4'te olacak. Şimdi artık izin verirseniz o zamana kadar yapacak birçok işim var. Kendini kalabalıktan kurtararak Tom Lewis'le birlikte uzaklaştı. Gazetecilerden iyice uzaklaşınca Alan, Kramer hakkında ne diyordun diye sordu. Aslında hiçbir şey. Sadece tuvalete gitmek için acele ediyormuş. Orada tam arkasında durdum. 1-2 dakika çok acı çekti. Zavallı herifin prostattan derdi olduğunu tahmin ettim. Bu Edgar Kramer'ın mahkemedeki sabırsızlığını, sonlara doğru göze çarpan rahatsızlığını açıklıyordu. Önemsiz bir noktaydı. Yine de Alan bunu kafasının bir köşesine yerleştirdi. Yürüyerek alt kattaki giriş salonuna giden geniş taş merdivenlere varmışlardı. Arkalarından yumuşak bir ses, Mr. Maitland, son bir soruyu daha cevaplandırabilir misiniz dedi. Daha şimdi söyledim. Alan döndü ve durdu. Bütün bilmek istediğim dedi Sharon Devereaux masum bakışlı gözleriyle, yemeği nerede yiyeceğiniz? Şaşıran ve sevinen Alan sor, sen nereden çıktın? Çıkmak da tam yerinde dedi Tom. Kadife ve tülden yapılmış ufacık bir şey olan Sharon'ın şapkasına bakıyordu. Bana tam bunu hatırlatıyorsun. Mahkemedeydim, Sharon gülümsedi. Arkalara sıkışmıştım. Pek bir şey anlamadım ama Alan'ın bir harika olduğunu düşünüyorum, öyle değil mi? Tabii dedi Tom Lewis. Sadece yargıcı elde edebildi ama gerçekten harikaydı. Avukatların konuşkan olmaları gerekmez mi dedi Sharon. Kimse benim yemek hakkındaki soruma cevap vermedi. Bir şey düşünmemiştim dedi Alan, sonra birden canlandı. Tam yazıhanenin orada sana güzel bir pizza ziyafeti çekebiliriz. Sharon'ı aralarına alarak birlikte merdivenlerden aşağıya inmeye başladılar. Veya bol salçalı spagetti diye zorladı Tom. Etli, sıcak salçayla şu ağzının iki ucunu gıdıklayan ve çenende iki dere gibi birleşen türünden. Sharon bir kahkaha attı. Bir gün yaparız bunu. Aslında buraya büyük babamın seninle görüşmek istediğini söylemeye geldim. İşlerin ne durumda olduğunu doğrudan doğruya senden öğrenmeyi çok istiyor. Nereye giderlerse gitsinler Sharon'la beraber olmak çok çekiciydi. Yine de Alan kuşkuyla saatine baktı. uzun zaman almaz diye Sharon onu ikna etti. Büyük babamın Georgia'da bir odası var. Şehire indiği zamanlar kullanıyor. Şimdi de orada. Yani orada devamlı bir oda mı kiraladığını söylemek istiyorsun diye sordu Tom merakla. Biliyorum, Sharon başını salladı. Bunun büyük bir müsrifik olduğunu her zaman ona söylüyorum. Bazen haftalarca kullanılmadan boş kalıyor. Ben bu duruma üzülmezdim dedi Tom kayıtsızlıkla. Sadece şimdiye kadar aynı şeyi yapmayı düşünmediğime üzüldüm. Daha dün şehirde bir sahneye yakalandım. Girebileceğim sadece bir eczane vardı. Sharon tekrar güldü. Merdivenlerin altında durdular. Bir an Tom Lewis'in bakışları ikisinin yüzü arasında gidip geldi. Sharon neşeli, alçak gönüllü, Alan şu anda kafası hala sabahki görüşmenin yapıldığı mahkeme salonuyla meşgul olduğu için ciddi, düşünceli. Yine de dış görünüşteki bütün farka rağmen diye düşündü Tom Lewis, ikisinin arasında sıcak bir ilgi var. Aynı şeylerden hoşlanabileceklerini tahmin etti. Bunun farkında olup olmadıklarını merak etti. Evdeki hamile karısını hatırlayınca Tom sorumsuz bekarlık günlerinin hasretiyle belli etmeden içini çekti. Gelmeyi çok isterim dedi Alan. Sharon'ın koluna girdi ama biraz acele edersek kusura bakar mısın? Öğleden sonraki sorguda bulunmak zorundayım. Senatör Devereaux'a nezaket gereği işlerin şu ana kadarki durumu hakkında bilgi vermek için ancak vakti olduğuna karar verdi. Sharon sordu. Siz de bize katılacaksınız Mr. Lewis değil mi? Tom başını salla. Teşekkürler, bu benim işim değil. Ama sizinle otele kadar yürürüm. Alan ve Tom senatörün torununun iki yanına geçip Hornby sokağına açılan kapıdan yüksek mahkeme binasının kalabalık salonundan çıktılar. Dışarıdaki boş, dar sokağın keskin ve ısırıcı soğuğu binanın içindeki sıcakla taban tabana zıttı. Acı bir rüzgar bir an onları oldukları yerde durdurdu. Sharon yakası samur kürklü paltosuna iyice sarındı. Alan'ın yakınlığından sevinç duyuyordu. Rüzgar denizden esiyor dedi Tom. İleride bir kaldırım onarımı vardı ve Tom önden trafiğin arasından dikkatsizce Hornby'nin kuzeybatısına doğru ilerleyerek Batı Georgia'ya döndü. Bu kışın en soğuk günü olmalı. Sharon bir eliyle hiç de pratik olmayan şapkasını sıkı sıkı tutuyordu. Ne zaman denizi düşünsen aklıma senin kaçak ve hiçbir zaman karaya çıkmamanın nasıl bir şey olacağı geliyor dedi Alan'a. Gemi gazetelerin söylediği kadar kötü mü? Alan kısaca cevap verdi. Daha bile kötü. Eğer davayı kazanamazsan bunu çok önemseyecek misin ama gerçekten demek istiyorum. Alan kendisini bile şaşırtan bir şiddetle cevap verdi. Hem de çok önemseyeceğim. Vatanımın kimsesiz birini geri çevirecek kadar çürümüş, kokuşmuş olduğu sonucuna varacağım. Üstelik bu iyi bir adam, genç bir değer kazanacak. Tom Lewis yavaşça sordu. Değerli biri olduğundan emin misin? Evet, Alan şaşırmış gibi. Sen değil misin? Hayır dedi Tom. Emin olduğumu sanmıyorum. Niçin? Bu soru Sharon'dan gelmişti. Batı Georgia sokağına gelmişlerdi. Işıkları bekleyip yeşil yanınca karşıya geçtiler. Nedenini söyle diye üsteledi Sharon. Bilmiyorum dedi Tom. Tekrar Hornby'yi geçip Georgia oteline ulaştılar ve giriş kapısında rüzgardan biraz olsun korunarak durdular. Havada yağmur yağacağını belirten bir nemlilik vardı. Bilmiyorum diye tekrarladı Tom. Kesin bir şey değil. Sanırım bir çeşit içgüdü. Alan hemen sordu. Senin böyle düşünmene yol açan nedir? Kaptana celp kararını götürdüğümde Duval'le konuştum. Onunla görüşebilir miyim diye sormuştum sana, hatırlıyor musun? Alan başını salladı. İyi işte, konuştum ve onu sevmeye çalıştım. Ama bir yerde bir kusur olduğu hissine kapıldım. Bir zayıflık. Sanki tam ortasında bir çatlak vardı. Belki bu kendi kabahati değil, belki geçmişin etkisi. Ne gibi bir çatlak? Alan kaşlarını çattı. Sana bunu tam olarak açıklayamayacağımı söyledim. Ama bana eğer onu karaya çıkarıp göçmen olarak kabul edersek sanki parçalara ayrılacakmış gibi geldi. Bu oldukça belirsiz değil mi dedi Sharon. Sanki Alan'ın çok sevdiği bir şeye dil uzatılıyormuş gibi koruma ihtiyacını duyuyordu. Evet diye cevap verdi. Şimdiye kadar bahsetmememin nedeni de bu. Haklı olduğunu sanmıyorum dedi Alan kısaca. Ama haklı olsam bile hukuki durumu değiştirmez. Duval'in haklarını ve bütün diğerlerini. Biliyorum, dedi Tom Lewis, kendi kendime de bunu tekrarlayıp duruyorum. Gitmeye hazırlanarak paltosunun yakasını iyice kapadı. Neyse, öğleden sonrası için başarılar. Alan Sharon'la asansörden çıkıp halı kaplı koridorda ilerlerken 12. kattaki otel odasının büyük çift kanatlı kapılarının açık olduğunu gördüler. Tom Lewis'i sokakta bırakıp yukarı çıkmaya başladıklarından beri Sharon'ın yakınlığı ona heyecan vermeye başlamıştı. Odaya girerlerken bu izlenimi hala devam ediyordu. Alan yaşlı bir uşağın odanın ortasındaki beyaz örtülü masaya servis arabasındaki yemekleri boşaltmakta olduğunu gördü. Senatör Dever o yastıklı bir koltuğa oturmuş, arkasını kapıya dönmüş, dairenin oturma odasının ortasındaki pencereden görünen limanı seyrediyordu. Sharon'la Alan'ın içeriye girdiğini duyunca yerinden kalkmadan başını çevirdi. Sharon hayatım, günün kahramanını ustalıkla yakaladığından dolayı seni tebrik ederim. Senatör Alan'a elini uzattı. Büyük başarınızdan ötürü sizi kutlamama izin verin oğlum. Alan uzatılan eli sıktı. Bir an senatörün geçen görüşmelerinden bu yana çok zayıflayıp yaşlanmış olması onu hayrete düşürdü. Yaşlı adamın yüzündeki pembelik yok olmuş, benzi iyice sararmıştı. Sesi geçen görüşmeye oranla daha zayıf çıkıyordu. ''Aslında ortada bir başarı falan yok.'' dedi Alan sıkılarak. ''Korkarım en ufak bir şey bile beceremedim.'' ''Saçma oğlum, yine de utangaçlık size yakışıyor. Bir dakika önce haberlerde zaferinizin övgüsünü dinledim.''
''Neler söylediler?'' diye sordu Sharon.
''Bunu başımızdaki hükümetin canavarca diktatörlüğüne karşı insanlığın kazandığı kesin bir zafer diye nitelediler.''
Alan kuşkuyla sordu. ''Gerçekten bu kelimeleri mi kullandılar?''
Senatör elini salladı. Belki biraz değiştirdim söylerken ama haberin özü buydu. Savunması çok iyi olan başarılı genç ve avukat Alan Maitland karşı tarafı bozguna uğrattı diye tanımladı.
Eğer biri bunu gerçekten söylediyse işin esasını inceleyenler bayağı eğlenecek.
Yaşlı garson yanlarında dolaşıp duruyordu. Alan paltosunu çıkarıp adama verdi. O da bunu dolaba astıktan sonra sessizce çekildi. Sharon bitişik bir kapıdan kayboldu. Alan gözleriyle onu izledikten sonra pencerenin kenarındaki koltuğa oturup senatöre doğru döndü.
Geçici bir üstünlük sağladığımız doğru ama biraz da aptallığımdan bu üstünlüğün bir bölümünü kaybetmeyi başardım.
Yargıcın odasında olanları en son A.R. Butler tarafından nasıl faka bastırıldığını anlattı. Senatör Dever o anlayışla başını salladı. Şu durumda bile çabalarınızın harika bir sonuç verdiğini söyleyeceğim.
Gerçekten öyle dedi Sharon onlara katılmak üzere geri dönerken. Üstünde hafif yünlüden bir elbise vardı, paltosunu çıkarmıştı. Alan tek kelimeyle şaheserdi.
Alan kaderine razı olarak gülümsedi, itiraz etmek boşunaydı. Yine de dedi, Henry Duval'i göçmen olarak kabul ettirmemize daha çok var.
Yaşlı adam bakışlarını kıyıya, limana çevirip hemen bir cevap vermedi. Alan başını çevirince rüzgarın sularını köpürttüğü Burrard İnlet'i ve dalgalarla ıslanan kuzey kıyısını görebildi. Bir gemi limandan ayrılıyordu. Ağırlığından iyice sulara gömülmüş, Japon bayrağı taşıyan zahire yüklü bir gemi. Ötede başka gidip gelenler vardı. Gemiler ve insanlar, yükler, alışveriş, işlek bir limanın koşuşmaları.
Sonunda senatör tabii sonuçta bizim kaçağı göçmen olarak kabul ettirmeyi başaramayabiliriz dedi. İnsan çarpışmaları kazanıp savaşı kaybedebilir. Ama çarpışmaların önemini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın oğlum. Özellikle siyasi konularda.
Sanırım bundan daha önce bahsetmiştik senatörüm diye Alan söze karıştı. Ben siyasetle değil, yalnız müvekkilim için en iyi olanı yapmakla ilgileniyorum.
''Pek tabii, pek tabii. Yaşlı adamın sesinde ilk kez bir acılık vardı. Bunu belirtmek için de hiçbir fırsatı kaçırmadığınızı sanırım. Kusura bakmazsan bazen bir gencin haklı olduğunu iddia etmesi kadar sıkıcı şey yoktur.''
Alan bu ihtarla kızardı.
''Ama dedi senatör, çalışmalarınızın bazı çevrelerde yarattığı bozgundan ötürü sizi kutlarsam umarım benim gibi eski bir politikacıyı bağışlarsınız.''
Sanırım bundan bir zarar gelmez. Alan konuşmayı şakaya dökmek istiyordu. İçinde boş yere kaba davrandığını hisseder gibiydi.
30. Ayrımın sonu. Sayfa 302.